Söylemesi Bizden başlıyor.
İyi akşamlar, tekrar beraberiz. Yine İsmail Saymaz'ın eksikliğini hissederek bir program yapacağız. Söylemesi Bizden de.
Takip ediyor musun İsmail'i? Çok tehlikeli şeyler yapıyor.
Acayip fotoğraflar gönderiyor.
Kendini Türkiye'de bir özgürlük cennetinde zannediyor, demokrasi cennetinde zannediyor. Havana'da,
evet,
biliyorsun.
Küba'da.
Küba'da, burada işte ekmeği, pirinci bilmem neyi mahalle bakkalından karneyle veriyorlar. Yoksullukta eşitlik, eşitlendi Kübalılar.
Burada... Sabun çok pahalı diye bir şey gördüm ben şeyinde. Sabun çok pahalı. Sabun istediler benden, yanımda getirmemiştim.
Getirmedim diyor. İşte ironi forever şeyine kapılmış, rüzgarına kapılmış, öyle gidiyor. Tamam, hala burada Türkiye'de Sputnik'te kullandığını zannediyor.
Yapma İsmail.
Yapma, yok işte şey adaleti nedir? Küba adaleti. Şeyde yokluğu adil dağıtıyorlar. Falan, yani adil dağıtılmayan yerler de var ama burada yokluğu adil dağıtıyorlar. Varlık yok zaten. Yokluk da eşitlendiriyor.
Arabalar ne güzel değil mi ya? Arabalara çok, bittim yani. Çok güzel fotoğraflar.
Çok güzel.
Oradan şey yapıyor.
Orada zaman, daha evvel ben söylemiştim, gitmiştim. Zaman durdurulmuş gibi. Yani 1950'lerin, 60'ların sinema filmlerini düşün. Onlardan bir tanesinin setine düşmüşsün gibi hissediyorsun. Sanki bir film platosu orası. Aynen öyle ama her şeyiyle. Çok dekoratif.
Az çok zaman dekoratif. Kaldı ama değişir bence. Çünkü Amerika ile onların bir ilişkileri oluştu bildiğim kadarıyla, değil mi?
Yani aslında değişecekti. Trump gelmeseydi, Obama tarihe Küba ile ilişkileri normalleştirmiş başkan olarak geçmek istiyordu. Bu siyasi mirasına bunu koymak istiyordu. Bunun için de bir Küba açılımı yaptı. Çok ciddi, evet, bir Küba açılımı yaptı. Fakat Trump gelir gelmez berhava etti.
Ha, iyi. Trump... O zaman daha vaktimiz var yani. Yok, Küba'ya tabii, gitmek için.
Tabii. Değil var mi? Var. Daha
onun için soruyorum ben yani.
Ya en az Trump'ın 2 yılı mı kaldı? En az bir iki
yılımız
var.
En az 2 yılımız var. Trump gider mi sence 2 yıl sonra? Ben gideceğini de pek tahmin etmiyorum yani. Bu inşaat orada.
Allah'tan şey diyor. Amerikalılar espri yapıyormuş. Yani Allah'tan başkanlık 8 yıla sınırlı diye. Ya bu da gitmeme ihtimalini onlar da satın almış
görünüyor. Satın almışlar değil mi? İkinci 4 yıl gelecek gibi görünüyor.
Allah'tan 8 yıla sınırlı yasa var. Onu değiştirmediği sürece gitmek zorunda yani. Bir de biliyorsun bugün Amerikan Kongresi'nde Google'ın CEO'sunu dinlediler.
Ben de kaçırmışım.
Trump'ın çok ilginç. Trump'ın 2 yıldan bu yana yoğun eleştirileri var Google'a. Muhafazakarlara haksızlık yapıldığı, onları kötülediği, onlarla ilgili olumsuz sonuçlar verdiğini söylüyordu. Böyle bir iddiası ve karalaması var Google'la ilgili. Buna dönük sorular sormuşlar kongredeki sorgulamada. Yani manipülasyon yapıyor musunuz sen kardeşim demeye getiren. En dikkat çeken soruyu bil bakalım kim nasıl sordu. Bir kongre üyesi şey diye soruyor. Şey diye idiot diye girdiğinizde, aptal diye girdiğinizde karşınıza Trump'ın fotoğraflarının çıkması, ilk sıralarda hep Trump'ın fotoğraflarının çıkması bir tesadüf mü? Bu nasıl oluyor kardeşim diye, tamam mı? Adam yani Google aramalarına, Google'a
diye giriyorsun,
arama motoruna idiot diyorsun, tamam, direkt
vallahi
Trump çıkıyor.
Merak ediyorum, öyle mi oluyor acaba?
Öyleymiş.
Çok
orada canlı yapmışlar.
Yapmışlar.
Hayır, sorgu seans sırasında birisi girip canlı yapmış, bak demiş idiot giriyorsun.
Trump çıkıyor.
İlk bilmem kaç şeyde sonuçta hep Trump çıkıyor. Trump fotoğrafları çıkıyor diye, tamam mı?
Çok enteresan gerçekten.
Adam da yemin billah, Google'ın CEO'su da yemin
bizle
billah.
Bizle alakası yok. Bunu aptala sorun demiş.
Bunu elle yapmadıklarını, elle yapma, perdenin arkasında başka bir insan olmadığını, bu sonucu bir insanın ayarlamadığını, algoritmanın bu sonucu verdiğini söylüyor.
Bilimden kaçış yok.
Yani orada bilmem 200 küsür kritere göre işte sonuçlar sıralanıyormuş algoritmada. Bir sürü şeye bakıyormuş. Popülerlik, o bu bilmem ne, kullanım biçimleri, o kelimenin girilen anahtar sözcüğün. İşte idiot anahtar sözcük olarak arama motoruna girdiğinde de algoritma o 200 kritere göre senin karşına ilk bilmem 50 küsür sırada Trump'ı çıkarıyor. Tamam mı?
Peki orada, diyorsun. Orada hakaret suçu yok mu ya? Ya idiot deyince
Amerikan başkanına şimdi neler söylüyorlar, sen ne diyorsun, idiot bir şey değil, öpsün şey başına koysun.
ben Twitter'da bakıyorum, gerçekten o idiot çok sıradan hale gelmiş, doğrudan evet, adamın attığı mesajların altına yazıyorlar yani.
Tabii,
bunu.
Tabii.
Ama cezaevine giren olmuyor herhalde orada.
Vallahi şeyde diktatör dediler daha yeni Macron'a Fransa'da. Yürüdüler fotoğrafının altına diktatör diye yazdılar o sarı yelekliler.
O da
diktatörlükten tutuklanan da olmadı. Şiddetten, şiddete başvurmaktan da tutuklanan var. Poliste çatışan, çatışmaya girdiği için falan. Ama
yağma yapan falan.
Yağma onlar, yapan onlardan var. Ama şeye öyle bir haber rastlamadım yani görmedim.
Ama şimdi bizim Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı bu kadar insanda sarı yelek olmasını da çok şaşırarak takip ettiğini söyledi bugün.
Ne kadar insanda sarı şeydeki mi?
Fransa'da.
Çok şaşırtıcı. Çok çünkü hepsi arabasının bagajında bulundurmak zorunda.
Zorunlu olduğunun tabii, farkında değil herhalde.
Ceza kesiyorlar. Bu kış günü zincirsiz dolaşmak gibi. Yani karda çık bakayım şimdi. Ya da ruhsatsız, arabada ruhsatsız ehliyetsiz yakalan bakayım.
Müthiş yani. Düşünebiliyor musun? Her arabada olması zorunlu olan bir sarı yeleğin o kadar insanda nasıl olduğunu sorgulayabilecek ve buradan bir ne diyelim bir başka bir şey çıkartmaya çalışan değil mi? Yani, bir spekülasyon yaratmaya çalışan siyasetçilerimiz var.
Trump'ın gölgesinde geçinip gidiyorlar. Nasılsa idiot yazınca Trump çıkıyor. Trump arkasına gelmiyor. Tamam mı? Orası
serbest çıkıyor. Bir dakika burada duruyorum hemen başka bir konuya geçiyorum. Şöyle aslında sarı sarı yeleklerle devam edeyim. Bahçeli ben buna da çok şaşırdım yani.
Ama örgütlü değil miymiş şimdi sarı yelekler? Ya geçelim dedin de. Ya şimdi Allah var. Bir anda hepsi sarı yelek çıkarıp arabalarından üstlerine giydiler. Eğer örgütlü değilse bu. Hepsi aynı anda nasıl bildi eylem olacağını da.
Mesela sosyal hepsi... medya falan da orada hani örgütlenme için kullanılmıyor.
Yavuz bir günde bulamazsın ki sarı yeleği. 6 aydır tahkim yığınak yapıyor olmaları gerekir. Hı-hı. Demek ki 6 aylık tahkimat var, yığınak var, hazırlık var. Yoksa bir günde o kadar insan 500 bin kişi mi mesela?
Bunun arkasında Rothschild vardır.
Yani? Mutlaka bir baron vardır.
Soros mu?
Bir küresel çete. Hepsi var. Şimdi hepsi Soros var. Bir küresel çete var mutlaka arkasında. Tabii Rothschild'ler...
İsrail istihbarat falan da olabilir belki.
Rockefeller'ın da bu işte bir şeyi yok.
Rockefeller'ın da vardır muhtemelen.
Olması gerekir, vardır olması yani. Gerekir.
Şimdi Bahçeli demiş ki bir tarafına çok takıldım bunun. Hani her tarafına niye takılmadın diye de sorabilirsin haklı olarak ama... Sarı yelek terörüne özenen varsa bedelini çok ağır ödeyecek demiş. Şimdi sarı yelek terörüne özenen.
Evet.
Fransa'daki olayı sarı yelek terörü olarak adlandırıyor Devlet Bahçeli.
Ama iyi niyetle bakalım. Şöyle diyor olabilir. Fransa'daki olayları... Hayır,
Macron terör demiyor ya.
Tabii demiyor.
Öyle hayır, bir sorun var.
Ben Sayın Bahçeli'nin de sarı yelek eylemlerinin tamamına... Yani Macron'un demediği şeyi dediğine ihtimal veremediğim için... Yani Macron öyle dese hedeflerin... Macron'du. Macron derdi bunu. Şimdi ve Fransız başkanı...
Bir de adamı düşürmeye çalışıyorlar yani.
Adamı düşürmeye çalışıyorlar. Hedef Macron.
Ama İstifa bu geleceği diyorlar. O kadar görmüyor olabilirler mi acaba? Türkiye'deki siyasetçiler bu konularda biraz daha acaba vizyon sahibi olabilir mi?
Ya bizim Türkiye tecrübesi tabii daha derin.
Derin değil konuda. Mi? Dış güçlerle yani mücadele konusunda geçmişi daha kuvvetli.
Bizim televizyonların bildiğini de mesela Fransız televizyonları bilmiyor. Evet. Mesela kirli oyunu henüz deşifre eden, büyük resmi gösteren, hı-hı, ondan sonra arkasındaki karanlık güçleri ortaya seren olmadı daha. Faiz lobisini daha bulamadılar. O akıllarına bile gelmedi daha. Hı-hı. Biraz geriden geliyorlar bizi. Geriden televizyonları da öyle. Muhtemelen siyasetçileri de bizimkilerin gerisinde.
Aslında bir konuda ileri olmamız da fena bir şey değil yani Avrupa'dan. Hep böyle geri kaldık diye endişe ediyorduk.
Bu
yani
konuda Ali Malla hiçbirisi yetişemez bize. Yani
sıkıyız değil mi bu konuda biz?
Biz dünya birincisiyiz.
Yani Fransızlar izlese buradakiler. Ben Bertrand mıydı Fransa'nın başkonsolosu buradaki? Türkçe de biliyor ya. Mesela Türk televizyonları karşısına geçti. Fransa ile ilgili bu yorumları dinliyor. A Haber'de, 24'te, şurada burada falan. Ne düşünüyordur abi? Çok merak ediyorum gerçekten.
Ya Yavuz bir itirafta bulunuyor.
Bir röportaj yapılabilir bununla.
Ben gülmeye yetişemiyorum. Yani o ne yapar bilmiyorum. O,
aynen adam düşünsene.
Muhtemelen altına kaçırır. Muhtemelen söyleyeyim sana.
Böyle bir şey olabilir mi ya?
Ya ben gülmeye yetişemiyorum.
Sarı yelek terörüne özenen varsa ya Fransızların terör demediği şeye bizdeki liderler niye terör demek işte konusunda ısrarcı?
Tam onu açıklamaya çalışıyorum.
Buyursunlar.
Şimdi şey olamayacağına göre yani terör olsa Macron terörü derdi. Fransız yasalarına göre mesela hala Fransa'da bu gösterileri yasaklamış değiller. Sokağa çıkmak yasak değil. Gösteriler yasaklanmadı.
Twitter yasak değil.
Facebook yayın yasağı değil. Yok. Yayın yasağı yok. Konmadı yani.
O
yayın yasağı
enteresan.
Yok.
O da enteresan.
Ondan sonra sarı yelek hala yasak değil. Bulundurmak suç değil. Bir terör aleti olarak değerlendirilmiyor.
Hatta
buna dair
gelinliğin
hiçbir şey
üstüne falan sarı yelek giydirmişler. Görüyorum oralarda falan. Bunlar
ya öyle ne
bölücüler.
Ya ne muziplikler yapıyorlar. Öyle viral olan başka hani bir şeyler falan da çok muzip şeyler dolaşıyor. Nelerin içine giyiyorlar ki sarı yelekleri. Macron'la ne kafa bulmalar yani. Macron ne yaptı? ben size gösteririm, devletin gücünü büyüklüğünü size gösteririm deyip halkını dize getirmeye çalışacağına.
Bir açar mısınız arkadaşlar Macron'un açıklamasını tam olarak şuraya?
Ya yani ben sizi böyle anlamıyormuş, dinlemiyormuş, görmezden geliyormuş gibi bir izlenim vermiş olabilirim. Vallahi öyle değil. İncitici sözlerim de olmuş olabilir falan ama niyetim o değildi. Ondan sonra gelin bu işi birlikte çözelim dedi.
Densizliğini kabul ediyor aslında.
Kabul etti.
Çok enteresan etti. Yani densizliğini kabul ediyor. Ben yani, densizim diyor.
Kayıtsız görünüyormuş, sizi umursamıyormuuş, sizi evet. küçümsüyormuş gibi davranmış olabilirim.
Olabilirim
dedi
diyor.
Ya.
Evet aynen.
Şimdi ve dolayısıyla halkı sokağa çıkanları dize getirmek yerine kendi dize geldi. Şimdi tabii bu şeyi fark etmemiş olabilir.
Büyük tehlikeyi.
Büyük tehlikeyi
büyük
Sayın Bahçeli'nin bahsettiği kısmı Macron bu gösterileri yasaklamadığına buna terör demediğine göre Sayın Bahçeli bunun sadece yağma, vandalizm, gösterici şiddeti kısmı için bunu kullanmış olabilir. Benim bulabildiğim tek izah bu. Yani Sayın Bahçeli göstericilerin tamamına Fransa'nın suç, yasak falan demediği sarı yelekleri suç, yasak, suç aleti falan muamelesi yapmıyordur bence. Olsa olsa oradaki o hani kabul edilemez, hiçbir yerde kabul edilemez şiddet kısmı için bunu kullanmış olabilir.
Onda terörist olarak adlı. Ya, yağmacı demiyor mesela.
Terörize etmek anlamında söylüyordur onu herhalde. Belki. Ya ben hep iyi niyetli yorum diyorum çünkü biz Havana'da değiliz. İsmail gibi evli serbest değil oğlum Havana. Affedersin Havana değil burası. Havana değil burası. Kaşıyıp durma burası.
Ama bu kadar da değil. Dur dur devam edeceğim
baş başa kalacağız biz ha bak söyleyeyim yani.
Sarı yelek terörüne özenen varsa bunun bedelini çok ağır öder diyor. Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze almalı. Yani... Bu ne demek şimdi ben işin içine çıkamadım.
Ya ona benim de bir cevabım yok. Bana
yok
bakma. Bana bakma.
Ama ben senden çok umutluydum bu konuda.
Yok nasıl hallediyorsun?
Sarı yelek giyen çıplak yatmalı diyor. Yani bu bir tehdit tabii son derece ciddi bir tehdit. Başka bir şey daha var burada. Diyor ki Devlet Bahçeli. 1 Nisan 2019 sabahı Türkiye'nin başına çorap örmek için hazırlık yapan sarı rüyalar gören kimler varsa karşılarında bizi bulacaklardır diyor. Asıl ha. Yani işin espri yapmadan belki de ciddiyetle buna, konuşulması gereken bir tarafı var. Bu
buna açıklamam. Diyeceğim var.
Var ha. Değil mi ha. Bu? Çünkü
Sade'de biz mesela yer orası
geldik
zaten.
Değil mi? Sade'de
orada. Asıl mesele şu biz pazartesi akşamı konuştuk burada.
Evet.
Şimdi bir kaşık suda fırtına koparılıyor. Ortada fol yok yumurta yok. Yani sokağa çıkma çağrısı yok sokağa çıkan yok. Bilmem ne yok. Fatih Portakal'ı konuşacağız ayrı.
Onu ayrıca konuşalım.
Ayrıca konuşacağız. Ama o
önemli.
O başka bir şey ama kendince adam orada durum tespiti yapmaya çalışıyor falan. Yanlış doğru ayrı mesele. Konuşacağız ama evet. Onu. Şimdi sokağa çıkma bir de Türk İş Başkanı yaptı aynısını.
Onu, evet,
o da sokağa çıkma çağrısı yapmadı. Olasılığından bahsetti. İkisi de Fatih Portakal da olasılığından bahsetti. Lafını etti yani.
Aynen.
Şimdi dolayısıyla ortada sokağa çıkma çağrısı yok. Bu çağrıya uyup sokağa çıkan yok. Dolayısıyla fiile geçirilmiş bir durum yok. Tamam mı? Buna rağmen sanki sokağa çıkma bile değil, demokratik protesto hakkını kullanmaya bile değil, doğrudan vandalizme, şiddete yönelik bir çağrı varmış gibi tepkiler veriliyor. Evet. Yani ortada öyle bir şey yok. Ya bir şeyde gölge boksu yani olmayan bir düşmanla şu an kavga edildiğini görüyoruz biz iktidar.
Şimdi bunu 1 Nisan'a bağlaması çok enteresan
şimdi ona
değil mi?
1 Nisan seçimlerin, Mart seçimlerinin ertesi sabah.
31'inde evet, seçim yapılacak 1 Nisan.
Bu niye biliyor musun?
Niye 1 Nisan'a bağlıyoruz bizden, biz bu sarı yelek bilmem ne var seçim yapacağız ya savaş değil ki.
Biz bütün bu Fransa'daki sarı yelek eylemlerinden nem kaplıyormuş, paniklenmiş ve toplum gibi bir kaşık suda koparılan fırtınaların nedenini o cümlede bulabiliriz işte. Ne o? Yani öcü geliyor duygusu uyandırıp dolayısıyla bir korkutmacı oynayıp tamam
bu
mı?
Kış komünizm gelecek yani.
Ha, bu kış komünizm gelecek gibi. Yoksa sarı yelekliler gelir deyip onu gösterip sandıkta gelmelerini istemiyorsanız sarı yeleklilere bir tokat atmak istiyorsanız onlara tokat atar gibi oyunuzu atın. Demek için yapılan bir altyapı çalışması görüyoruz burada. Yani o delvele onun için koparılıyor. Bir gerilim mühendisliği yapay ama suni gerilim mühendisliğinin ürünü bu tamam mı? Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Sayın Bahçeli sarı yelekler konusundaki o aşırı hassas tavrını, duyarlılığını getirip seçim sonuçlarına bağladı. Bağlıyor.
1 Nisan'a bağlıyor.
1 Nisan'a bağlıyor. Yani
1 Nisan ne seçim gününün ertesi günü.
Yani sarı yelekliler mi, AK Parti ve MHP adayları mı seçiminizi yapın o demeye getiriyor topluma.
Aslında yani, şöyle sokaklar hareketlenir eğer AK Parti ve MHP gelmezse.
Ya o işte.
Değil mi?
O yani işte.
Sarı yelekler,
sarı yelekler dediği, sarı yeleklerin de terörle kastettiği göndermede bulunduğu vandal kesimleri. Yani sarı yeleklilerin vandalizme, suça bulaşan, sokakları terörize eden, sokakta terör estiren, şiddete başvuran gösterici kesimi.
Evet.
Şimdi onları kodluyor terör diyerek, sarı yelek terörü diyerek ve millete, o milletin nazarına onları veriyor. Milletin gözüne onları veriyor ve diyor ki bakın diyor. AK Parti ve MHP adayları mı? Yoksa belediye başkanı seçiyoruz biz yani. Yoksa bak işte sarı yelekliler mi? Hani bunlar mı? Bu terör estiren sarı yelekliler.
Bu bir bakış açısı tabii ama diğer taraftan benim hani buna da tam oturtturamıyorum. Çok enteresan bir biçimde. Şöyle 1 Nisan 2019 sabahı Türkiye'nin başına çorap örmek için hazırlık yapan 1 Nisan 2019 tarihinde Türkiye'nin başına çorap örmek için nasıl bir hazırlıktan bahsediyorsun? Yani kim yapıyor bu hazırlığı? Ortalığı hareketlendirmek isteyen bir takım gruplar mı var? İstihbaratın mı var? Nedir acaba? Bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyor mesela Bahçeli? Bir şey bilerek söylenir değil mi bu?
Ya
bir hazırlık yapılıyor diyor çünkü.
Ya şöyle hazırlık şu. Biliyorsun
hazırlık seçimi kazanma hazırlığı mı muhalefetin?
Melih Gök tabii. Melih Gökçek de. Hı hı.
Evet.
Melih Gökçek de o haberi ver istersen.
Sen söyle, söyleriz. CHP ile İYİ Parti arasında anlaşma varmış. Detayını konuşuruz zaten.
Melih Gökçek de o istihbaratı epey bir işledi Twitter'da. Ben gördüm, rastladın mı bilmiyorum.
İlk günden başlayarak.
Bir flat şeklinde evet, Twitter'da bir gürültü kopardı. Şey söyledikleri şu. Burada da konuştuk. Hepsi burada.com'da yelek satışları var.
Evet.
Şimdi hepsi burada.com açıklama yapmış. Diyor ki şeyler üzerine. Bir paranoyakça bir fırtına estirildi. Dendi ki. ya
indirim
işte yelhap hepsi burada.com indirim yapıyor ki herkes sarı yelek alsın, bu bir eylem hazırlığı, burada da şey yapacaklar, büyük gösteriler yapacaklar, sokakları karıştıracaklar, işte sinsi plan falan. Şimdi hepsi burada.com'da açıklama yaptı, ya biz işte şu kadar bilmem sayısını şimdi hatırlamıyorum ama çok büyük rakam, şu kadar 50 bin atıyorum yani şirketin burada şeyini yapıyoruz, satışlarını yapıyoruz. Fiyat politikalarını biz belirlemiyoruz. Fiyat politikalarını bu şirketlerin kendileri
belirliyor. Üreticiler belirliyor.
Üreticiler.
Diyor.
Beş
biz
ayrı
platformuz diyor.
Aynen.
Yani aracıyız.
Sarı yelek denen fosforlu reflektörlü yeleği 5 ayrı firma satıyor. Bunlar da kendince burada talep yok diye, gitmiyor diye bir işte satışı arttırmak için kampanya yapmış olabilirler, indirim yapmış olabilirler. Zaten sarı yelek de çok reklam oldu ya dünyada. Fırsat yani tabii yeri fırsatı diye kampanya yapmış olabilirler demeye getiriyor. O bizi bağlamaz diyor ama gene de diyor bu kuru havadan nem kapan paranoyaklık şey yapmasın, kışkırmasın diye bunu şey yapmayalım, buna bir koz vermeyelim demeye getiriyor tabii. Diye şeyi kaldırdık, durdurduk diyor. Sarı yelek satışlarını durdurduk diyor. Şimdi üstünde tepiniyorlar. Durdurmak yetmez.
Doğan arkası, grubu olduğunu da unutmayalım.
Hepsi burada.
Hepsi burada Doğan grubu. Doğan grubu.
Durdurduk yetmez diyor. Açıklama şimdi ortada, diyor ki niye indirim yaptınız onu anlatın, hesabını verin. Durdurdunuz da niye, niyetiniz neydi, niye? Ya ben yapmadım diyor, hala üstüne gidiyor, tamam mı? Yani bu şey dedim ya, mesela bu kampanyayı yapan ancak Trump'a güveniyor olabilir. Nasılsa o iki sihirli sözcüğü girdiğinde ben çıkmam diye.
Wow, son dönemde.
Yani Melih Gökçek muhtemelen ona güveniyor olmalı. Yani Trump
nasıl Trump var?
O sözcüğü girince ben çıkmam, Trump arkasına bana gelmez diye ona güvenip abandıkça abanıyor. Yok yok, niye indirim? Adam ben yapmadım indirimi
post
diyor.
Post-truth diye bir şey var ya tanımlama.
Gerçek ötesi. Tabii.
Gerçek ötesi. Tabii. Bu dönemi herhalde gerçek başka hiçbir şey açıklamıyor yani. Değil mi?
Ya şu an yalan rüzgara estiriliyor.
Meselenin gözünü dışında söylenen şey farklı, verilen mesaj farklı, eleştirilen şey farklı. Ya arkadaş onu söylemedi. Yok olsun, ben bunu eleştiriyorum. Ya yapılan şey o değil, sen eleştirin. Olsun, ben
sen
eleştiriyorum.
Adın niye?
Ya abi niye? Ne oluyor
adın
yani?
Adın niye Kemal? Bana hesabını ver, bir şey mi demek istiyorsun evet diyorlar. Adam diyor ki benim adım Kemal değil, Abdülcambaz.
Ben Kemal hayır, değilim. Hayır sen diyor. Kemal, niye Kemal?
Ya sen söyle. Onu bırak diyor, beni yiyemezsin. Tamam, yeme beni.
Ya gerçekten bu kadar yani birbirinden sen uzak ve evet tamamen yani ayrı alanlarda yapılan tartışmalar.
Olacak
kopuk
şey değil. Olacak şey değil. Rasyonalite tamamen kayıp ama bu bilinçli bir akıl yitimi. Bilinçli bir akıl tutulması, bu seçilmiş bir akıl tutulması.
Bu yani siyasetin aslında biraz kullanmak istediği bir ya, yöntem değil millet, mi yani şu anda?
Tabii şöyle.
Nasılsa inanan vardır diye bakıyorum.
İnanıyor, millet buna inanıyor diye gerçeklerden tamamen koptular. Gerçeği umursayan yok. Ne dersem ona inanıyor millet. Ne gösterirsem onu gerçek kabul ediyor. İşte gözüyle gördüğüne değil, benim söylediğime inanıyor millet. İşte buna güvenip yürütülen kampanyalar bunlar. Bunun üstüne inşa edilen kampanyalar. Algı operasyonu diyoruz buna. Yani algı operasyonu çekiyorum ayağına. İşte algı operasyonlarını bozuyorum. Ayağına algı operasyonu çekme.
Valla o cümle de benim tanımlama da beni mahvediyor. Algı operasyonu bakıyorum şimdi 24'te böyle şu algı operasyonu hep sanki karşı taraftan bir algı operasyonu yapılıyor. Ya belki onların söylediklerinin bir bölümü doğru kardeşim ya, yani onun üzerinden bir tartışsak.
Yavuz ben de onu diyorum, algı operasyonlarını tam bozuyorum işte, evet. Bozuyorum diyenin algı operasyonunu bozduğunu iddia ettiği eylemle algı operasyonu çekmekte olmadığı ne malum.
Yani dur bak. Onun, 3 kuruşluk aklımız var şurada. Onu da eyipten göndereceğiz.
Algı operasyonlarını bozuyorum. Yaygarasının başlı başına, kendi başına bir algı operasyonu olmadığı ne malum. Yani ona buna hain diyenin toplumu bölüp parçalamak için ihanet, fitne taşeronluğu yapmadığı, bir ihanet projesinin yürütmesini sırtlanmadığı, üstlenmediği ne malum. Yani.
İşte bir tane gazeteci köşe yazmış Takvim'de sanıyorum. Gezi'ye katılanların kafaları kesilmeli diye. Adamın bakıyorsun 5 sene önce Fethullah Gülen'le ilgili söylemediği kalmamış. Yani yalvar yakar olmuş.
Ya Gezi'de yazdığı
aman gelsin bilmem
Gezi,
ne falan.
Gezi sırasında Cumhurbaşkanı'na yazdığı yazıyı gördün mü o zaman Başbakan Erdoğan'a?
Yok. Onu
ya
görmedim.
Orada yani Gezi'leri de anlamaya da çalış falan diye şeyler var. Uyarılar var. Tabii. Hep böyle sadece sertlikle
polisi. Kim olduğunu merak edenler varsa ismini söylemeyelim ama Mehter Marşı'nı söyleyelim değil mi? Mehter Marşı.
O bir tipoloji.
Ver Mehter'i.
O bir kişi değil, bir ruh. O bir tipoloji.
Ve bilerek yapıyor biliyor musun?
Bir kişiye indirgenebilecek bir şey değil.
Ve bilerek
değil
yani. Yapıyor biliyor musun?
Tabii ki bilerek yapıyor.
Bunun iş yaptığını bilerek yapıyor. Tabii. Aslında o değil.
Değil tabii.
Aslında onu tanıyoruz değil. Biz. Kim herkes olduğunu tabii, biliyoruz. Herkes tanıyor. Herkes biliyor adamı. O değil. Ama bunun iş yaptığını biliyor. Ve bu ne kadar acı bir şey. Tabii. Gerçekten acınası da bir durum yani. Karakter açısından baktığında. Ya bir insanın ailesi var, çevresi var. Yarın yazılacaklar var. Değil mi? Yani bunların hepsinin ortaya çıkma ihtimali var. Ama bu sarı yelek meselesini getirip Türkiye'nin gündeminin ortasına koymayı başardı. Bu siyasi yaklaşım.
Doğru, çünkü ortada bir sarı yelek olması gerekmiyor. Aslında Türkiye'de hani ne öyle bir durum var, ne hazırlık, nereden çıkıyor, hangi istihbarat dedin ya. Aslında zaten yani ortada öyle bir şey yok.
Toplumun büyük bölümünün rahatsız olduğunu kabullenmek aynı zamanda bu.
Şöyle her an sanki kibrit çaksan tutacakmış gibi, barut fıçısına dönmüş gibi.
Bunu kabullenmek ama.
Tahayyül ediyorsun tabii.
Kabullenmek tabii, yani tabii, bir rahatsızlık olduğunu da kabulleniyorsun.
Tabii her an alev alabilir gibi. Yani her falan. An patlamaya hazır
çünkü
gibi.
Çünkü sokağa çıkması muhtemel olan kim? Türkiye'de sokağa çıkacak olan Türkiye'de yaşayan insanlar. Eğer çıkacaksa. Böyle bir ihtimalden bu kadar yüksek sesle bahsediliyorsa. Ama yanlış onların bazı şeylerden rahatsız olduğunu da kabul etmem
yanlış
lazım.
Yanlış tanım yaptın. Şimdi böyle dersen bu verilen gözdağlarının ondan
şunu
sonra.
Şunu demek istiyorum. Yani bunu çözmek için çaba sarf etmek yerine hep bu korkuyu da toplumu yaşatma tercihi üzerinden ama, hareket ediliyor.
Ama o zaman diz çökmüş olursun. Sana diz çöktürmek isteyen kim? Düşman. Düşman kim? Orada burada bir yerlerde saklanıyor. Şimdi sen düşmanla işbirliği yapıp sokağa çıkan hainlerin dediğini yapmaya kalkarsan, onlara kulak verirsen, onlara kendi vatandaşın, halkın muamelesi yaparsan, onlar seninle savaşan piyonlar, uşaklar, düşmanın senin önüne sürdüğü
Macron
uşaklar.
Öyle değil mi? Teslim bayrağını çekti.
Macron şöyle biliyorsun orada, bir daha söyleyelim onu. Şimdi Amerikan Başkanı Trump Macron'a karşı yürüyen göstericilerin kendi istediğini yaptığını, Macron'a karşı kendisini desteklediklerini, kendi politikalarını istediklerini ve Macron'un da onların dediğini yapması gerektiğini söyledi.
Macron'un ayağına ateş etti yani.
Macron'un ayağına ateş etti. Göstericilerin de şöyle, göstericileri başka bir yabancı bir ülkenin ve devlet başkanının çıkarları ve politikalarından yana kendi ülkelerinin çıkarları, milli güvenliği ve başkanlarına karşı yürüyormuş gibi gösterdi. O duruma düşürdü. Ki talepleri de örtüşüyor. Yani Macron'un iklim anlaşmasını iptal et, işte vergi indirimine git falan gibi çağrıları, Trump'ın çağrıları Macron'a şeyin de talebi, yürüyenlerin de talebi, sarı yeleklerin de talebi. Aslında örtüşen bir durum da var. Macron'a her türlü kozu uzattı, her türlü fırsatı verdi. onları şeytanlaştırmak için, yani sarı yelekleri şeytanlaştırmak, Trump'ın askerleri gibi göstermek, düşman saldırısı altındayken ülkesi düşmanla işbirliği yapıp vatana ihanet etmekle onları suçlamak için her türlü kozu sundu. Ama
Macron bunu kullanmadı.
Aklı yetmedi kullanmaya.
Ne dedi? Bak, onu yani özellikle okumak istedim. Ülkede derin ve haklı bir öfke mevcut. Aday olurken söylediklerimi unutmuş değilim. Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim diyor. Ayda 2000 avrodan az maaş alanlara zam yapacağını söylüyor. Özel sektöre de çalışanlarınıza zam yapın diye çağrıda bulunuyor. Ve senin az önce söylediğin gibi sizi kırmış olabilirim, işte ne bileyim üst perdeden konuşmuş olabilirim diye. Ki Macron'da o çok eleştirilen konu. Hep böyle tepeden bakmacı bir zihniyet. Kendisine de öz eleştiri yapıyor. Ve anlamamış yani o dış bunu kullanma imkanı olduğunu, bir dış mihrak hareketi olabildiğini, elinde imkan olduğu halde.
Sarı yelekleri Amerikan ajanı casusu gibi göstermedi. Hatta şöyle söyleyeyim, mesela Amerikan aktristi, film yıldızı Uma Thurman sarı yeleklerle Paris'teki gösterilere katılıp poz verdi. Dedim ki herhalde şimdi bunu Amerikan ajanlığından alır götürürler. Tabii kendi Fransız vatandaşlarına kıyamadı. Onları Amerikan casusluğundan içeri atmadı. Trump'ın casusu diyebilirdi onlara. Çünkü durum öyle yani. Örtüşüyor pozisyonlar. Uma Thurman'ı da şey yapmadılar. Daha ötesi biliyorsun yani Putin'in basın sözcüsü Peskov'un şeyi de kızı da gösterilere katılıp fotoğraf çektirdi. Ve övdü. Sarı yelek eylemini övdü. Tamam mı?
Eyvah.
Yani mesela Rus ajanı suçlaması da yapabilirlerdi. Onu da yapmayı akıl edemedi Elize Sarayı. Yani bir geriler ya.
Bu konuda öğrenecekleri çok şey var diyelim ama işte üye olmamakla beraber onların işte faaliyetlerini destekledi diye bir gerekçeyle mesela ortaya koyamadı oranın yargısı anladığım kadarıyla. Böyle bir şey de yapabilirdi. Değil mi? Trump'a ne bileyim onun ajanı olmamakla beraber onun faaliyetlerini desteklediği gerekçesiyle bir terör örgütü mensubu muamelesi yapılabilirdi.
Daha ilk basamağa geçememişler. Yayın yasağı koymayı akıl edemeyen bir Fransız yargısından bu beklenir mi? Ciddiye alınacak gibi değil kardeşim.
Ama Türkiye'deki yargı harekete geçti mi Fatih Portakal'la ilgili? Yani ne dedi Fatih Portakal bu olaylar üzerine? Türkiye'de bu işleri yapamazsınız. Yani mealen birer birer cümle olarak söylemek mümkün. Dinledim çünkü birkaç defa da. Böyle bir özgürlük yok Türkiye'de. Hadi yapabiliyorsanız yapın bakalım. Konuşma bu.
Var mı metni ya? Şunun birebir şeylerini okusak.
Tam metnine bakalım.
Sen kendi değerlendirmeni yap, ben metni bulayım.
Şimdi adam bunu söylüyor. Adam bunu söylerken Türkiye'deki özgürlük ve protesto haklarının kısıtlanmasından şikayet ediyor. Bu gazeteci olarak yapması gereken bir şey mi? Bir ana haber bülteninde bunu söylemeye gerek var mı yok mu? Bunlar tartışmalı konular ama. Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra ben ertesi günü iktidara yakın televizyonlarda tek tek takip ettim. Hepsinde gömdüler Fatih Portakal'ı. Ve şöyle dediler. İnsanları dışarı çağırdı. Sokağa çağırdı. Protestoya çağırdı. Kaos istiyor diye doğrudan böyle suçlamalarla. Hatta savcıları davet edenler bile vardı. Ya bir daha dinledim döndüm tekrar. Ya gerçekten böyle bir şeyim vardı. Adamın niyeti öyle bir durum değil. Sadece Türkiye'deki demokrasi, ifade ve özgürlük eksikliğine dikkat çeken bir açıklama. Bu açıklamayı adam bunu söylemiyor. Az önce söylediğimiz hikaye işte. Yani adam bunu söylemiyor ama sen söylediğini iddia ediyorsun. Adam diyor ki ben söylemedim. Ortada zaten konuşma. Hayır söyledin, hatta cezalandırılman lazım. Suç duyurusu da yapıldı sanıyorum bununla ilgili.
Yapıldı. Epey suç duyurusu yapıldı. Hatta çok yani...
Ömer Çelik konuştu.
Yani şöyle söyleyeyim. Yani bir şey söylemeyeyim.
Peki.
Bir şey söylemeyeyim. Birazdan belki biraz daha yatışsın öyle söyleyeyim. Ben en iyisi Fatih Portakal'a demiş onu okuyayım.
Hadi bir oku.
Şimdi diyor ki Türkiye'de hani bu Fransa'yla mukayeseler var ya Gezi Olgu vesaire falan... Ya diyor Türkiye'de barışçıl protestolar olamaz diyor. Hadi bakalım barışçıl bir eylem için zamları protesto edelim. Mesela doğalgaz zamlarını diyor. Hadi bakalım yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokağa korkudan, endişeden, dayak yerim vesaire. Hakkımı arayacağım ama ne yaparım, başım belaya girer mi? Kaç kişi çıkar Allah aşkına? Diyor ve devamında da muhalefetin baskılandığını, ezildiğini, her türlü itirazın ve protestonun baskılandığını, ezildiğini, bu sebeple de demokratik barışçıl protesto hakkının uygulanmadığını, uygulanmasına imkan kalmadığını, imkansızlaştırıldığını söylüyor. Şimdi Dolayısıyla yaptığı şey dili doğru yanlış ayrı mesele ama dilinde de bir şey söyleyeyim. Şimdi şey yapmamıza
ağır
çok
şey
tepki
yok.
Ha çok tepki var diye oradan pısır.
Hayır hayır.
Onu, tabii tabii. Senin öyle bir niyetin ha, yok.
Öyle
ben söyleyeyim ama
yoktu,
üslubunda bir bozukluk yok ya.
Yok hayır.
Ya söyleyeyim
benim
yani.
Söylemek istediğim şuydu. Aslında biraz da mesleki olarak bir ana haber bülteninde bu kadar uzun yorum yapmak gerekli mi değil mi diye biz kendi içimizde belki tartışabiliriz. Evet.
Ama
yani teknik bir şey bu.
Tabii tabii.
Tamamen.
O ama şey o enkırmenlik enkırmenlik adına yani, orada evet. Yorum yapıyor. İlk kez de bunu yapmıyor. Her akşam yapıyor.
Ben yapıyor.
Ben hani müdavimi değilim. Zaten iyi bir ekran haber izleyicisi de değilim. Yani ben televizyon de haber izleyicisi de değilim. Ama biliyoruz ki yani bir çok sansasyonel yorumlar yapabiliyor. Sivri çıkışlar yapabiliyor. Bu açıdan potansiyeli hayli yüksek. Bir kişiden bahsediyoruz
evet,
Fatih Portakal'dan
evet,
olay çıkarma potansiyeli yüksek bir isimden ya da sansasyon diyelim olay yanlış oldu sansasyon yapma yani ses getirme potansiyeli yüksek bir isimden söz ediyoruz daha evvelki sansasyonel çıkışlarının yanında bu bir şey değil yani üslubunda da bir bozukluk yok öyle hani kışkırtma bilmem ne tahrik provokasyon falan hani öyle bir şey de değil. Kendince bir durum tespiti yapıyor. Diyor ki ya bak diyor Fransa'da demokratik protesto hakkı kullanılabiliyor. Barışçıl hakkı kullanılabiliyor. Barışçıl ifadesini özellikle kullanıyor. Barışçıl protesto hakkı.
Tabii tabii o
şimdi, ha, dolayısıyla diyor ki bu diyor yani suç değil orada diyor. Sokak yasa dışı değil diyor. Terör suçu değil diyor. O değil diyor bu değil diyor. Buna dikkat çekmeye çalışıyor. Ama bak bizde öyle mi? İnsanlar hani korkudan estirilen hava yüzünden bunları kullanma ortamı kalmadı diyor. Şimdi demeye çalıştığı bu. Peki tepkilere bakıyoruz. Tepkiler Fatih Portakal'ı yalanlıyor mu? Haksız mı çıkarıyor? Haklı mı çıkarıyor?
Yani.
Şimdi Ömer Çelik'in tepkisini söyledin. Ya inan bana döndüm baktım okudum ve inanamadım gördüğüme. Diyor ki vandalizm çağrısı diyor. Bir kere adam vandalizm çağrısı yapmıyor.
Barışçıl
ayrıca çağrı bile yapmıyor. Aslında çağrı bile yapmıyor.
Tabii, barışçıl gösteriden bahsediyor bir kere de.
Çağrı
durum,
yok. Kendince durum tespiti yapıyor. Diyor ki yani şu an diyor mesela Türkiye'de doğalgaz zamlarından canı yananlar. Sokağa çıkabilir mi? Eylem demokratik barışçıl protesto haklarını kullanabilirler mi diyor. Ona imkan tanınmadığını anlatmaya çalışıyor. Bir durum tespiti yapıyor. Şimdi bu durum tespiti ile durum tespiti kılıfında Türkiye'ye iftira mı atıyor? Yalan mı söylüyor? Abartıyor mu? Tepkilere bakınca onu görüyoruz. Bütün tepkiler haklı çıkarıyor Fatih Portakal'ı. Evet ya bırak çağrı yapmayı. Bırak fiilen bunu hayata geçirmeyi, sokağa çıkmayı. Tamam mı? Ya bunun lafını edince bile cezalandırılman isteniyor. Bizzat iktidar partisinin sözcüsü de dahil olmak üzere cezalandırılman ve demediklerin demiş gibi gösteriliyor. Yani ortada olmayan çağrı yapılmış. Çağrı barışçıl protestoya değil vandalizme çıkarılmış. Şiddete davetiye yapılmış falan gibi gösterilip ona tepki gösteriliyor. Bunu masum olmadığını söylüyor. Bunu kınıyor AK Parti sözcüsü. Ya akıl alır gibi değil. Daha o cümleyi okuyacaksın oku. Anladın mı yüzündeki ifadeden?
Hayır şey arıyorum şu anda sen devam et.
Ya şöyle bir cümleydi galiba o. Yani en akıl almaz yeri orası. Zurnanın zırt dediği yer. Şimdi bunları anlatırken Ömer Çelik diyor ki ne yani diyor. Kendi televizyon kurumunu vandalizmle mi karşı karşıya bırakmak istiyorsun
evet,
diyor.
Tam
yani yağmalatmak mı istiyorsun evet. Diyor kendi televizyonunu diyor. Yani ona aradığını ifadenden anladım.
Ama büyük yani skandal o. Büyük skandal.
Şimdi soru şu. Bu tepkiler Fatih Portakal'ın...
Bunlar televizyon kanallarının böyle yağmalanmasını mı istiyorlar diyor. Yani...
Edilebilir mi böyle bir laf ya?
Önemli bir isim Ömer Çelik ya.
AK Parti'nin sözcüsü.
AK Parti işte Türkiye'de ne olduğu belli. Böyle bir cümleyi nasıl edebilir ya? Bazı medya kuruluşları çok kolay sokağa çağırıyorlar diyor. Adam sokağa çağırmıyor.
Çağırmıyor bir kere.
Her ne olursa olsun vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Böyle bir iddiası da yok beraber yaşar diye. Ortada çok karmaşık bir durum var. Başka bir şeye dönüştürmeye çalışıyorlar. Neyi?
Karmaşık olan ne?
Mevcut hükümetin hedef alındığından bahsediliyor. Yani kim almış, nasıl almış? Bu çağrıları masum çağrılar olarak görmüyor ve güçlü bir şekilde kınıyoruz diyor. Çağrı
neresi,
yok.
Neresi masum hala. Değil ayrıca? Adamın ifadeleri ortada okudum az
bunlar
önce.
Bunlar televizyon kanallarının değil. Böyle yağmalanmasını mı istiyorlar diyor. Bu bir tehdit.
Ne münasebet. Aynen öyle
bu
tehdit,
bir tehdit
bu. Ne münasebet.
Unutmamak gerekir ki ortada bir toplumsal talep değil vandalizm var diyor. Haklı talepler, haklı tepkiler var. Yakın bir şekilde takip edeceğiz. Yargı yolu açık diyor.
Tabii yargı yolu
açık. Yargı yolu açık diye yol gösteriyor aslında. Evet.
Suç duyurusu nasıl biliyor musun Yavuz? Suç duyurusundan sonra suç duyurusunda bulunan grup adına konuşan kişi diyor ki, bizim haberde de vardı yani Sputnik'in haberinde. Fransa'daki gibi halkı diyor sokağa çağırıp ayaklanmaya davet eden. İşte Fatih Portakal'a karşı suç duyurusunda bulunduk falan, cezalandırılması talebi böyle dile getiriliyor. Ya Fransa'daki gibi diyorsun da arkadaş, Fransa'da bugün itibariyle hala sokağa çıkmak, sokağa çıkmaya çağırmak suç değil. Örgütlü yasa dışı faaliyet değil, terör değil, tamam mı? Yani. Hala değil. Ya bugün hala değil yani. Yasaklanmış değil. Yayın yasağı yok bu konuda. O yok, bu yok. Yani başkan çıktı, Fransız Cumhurbaşkanı çıktı işte. Bu öfkeyi tanıdığını, öfkeyi anladığını söyledi. Gösterilerin başladığı günden beri protesto hakkının normal olduğunu söylüyor hep Macron. Normal diyor, insanlar protesto edebilirler diyor, bu demokratik hak. Yeter ki şiddete başvurmasınlar diyor. Aynen. Aynı şeyi bizim Cumhurbaşkanımız da, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da defalarca söyledi. Evet. Fransız olayları üzerine de söyledi. Yani protesto şiddete başvurulmadığı sürece protesto demokratik bir haktır dedi. Buradaki ölçü belli, kıstas belli. Şiddet olmayacak kardeşim. Şiddet çağrısı olmayacak. Şiddete başvurmak olmayacak. Protestoya çağırabilirsin. İnsanları sokakta hak aramaya çağırabilirsin. Sesini duyurmaya sokağa davet edebilirsin. Bu suç değil. Bu çağrıya uyup sokağa çıkmak suç değil. Şiddete, yani suç, bir suç fiiline bulaşmadığın sürece. Sadece sokağa çıkmak ve sesini duyurmak ya da sokağa çağırmak dünyanın hiçbir demokratik rejiminde suç değil. Sayın Cumhurbaşkanı da bunun saygıyla karşılanacak bir demokratik hak olduğunu defalarca söyledi. Biz bu hakkı kullana ve savuna geliyoruz. Şimdi bu saatten sonra Ömer Çelik'in güzel hatırı için inkar mı edeceğiz? Şimdi artık yok canım, bu demokratik bir hak değildir. Her protesto çağrısı, barışçıl olduğu vurgulanmasına rağmen her protesto çağrısı bir vandalizm çağrısıdır, bir şiddet davetiyesidir mi diyeceğiz bundan sonra? Öyle mi kabul edeceğiz yani?
Ama yağmalamaya, bilinçli, bilinç.
Yağmalama daveti midir diyeceğiz?
Ömer Çelik bunun böyle olmadığını bilmiyor mu?
Az önce biliyorum, söylediğim gibi bunu bilerek böyle köpürtüyorlar,
bilerek
ki köpürtüyorlar. Gerçek bir sarı yelek tehlikesi varmış gibi, halk da ona göre tedbirini al, bunlara cevap vermek için oy at.
Evet, ama halk mesela nasıl izliyordur Fransa'daki sarı yelek şeylerini, eylemlerini? Yani adamlar emekli maaşlarından kesintinin kaldırılmasını istiyor. Zenginden alınan verginin çoğaltılmasını istiyor. İşte ne bileyim, altına, pırlantaya, şuna buna, yatakata vergi sıfırlanmış, bunlara vergi konulmasını istiyor. Asgari ücretin arttırılmasını istiyor.
Ya Yavuz.
Yakıta zammın geri alınmasını istiyor.
Bunlar...
Şimdi halk nasıl izliyordur? Ben gerçekten orayı da merak ediyorum. Yani Türkiye'de televizyonu başında olan halk bunu nasıl izliyordur? Haksız mı görüyordur onu yani?
Uzaktan izlediği için halkımız kendisine gösterileni gerçek zannediyor olabilir. Yani yaşam koşullarının kötülüğünü, asgari ücretin düşüktüğünü, ondan sonra akaryakıt zamlarının can yakıcılığını bahane eden bir takım teröristler kendi ülkelerine savaş açmış, kendi ülkeleriyle ve meşru hükümetleriyle onları sokakta devirmek için savaşıyorlar. Savaşıyorlar gibi düşünen bir kesim olabilir toplumda.
O onu kesim, da o yayınlara bağlamak
acı lazım. Acı ve ironik olan, paradoksal olan o kesimin geçmişte sokakta hak aramak zorunda kalan bir şeyden, geçmişten ve mücadeleden geliyor olması. Yani başörtüsü yasağıyla mücadele yılları unutuldu.
Bir de bu kesim aynı zamanda gerçekten alt gelir grubu.
Öyle öyle.
Yani
öyle.
Bunu da koymamız lazım. Öyle. Ama bunlar niye yanlış bilgilendiriliyor, ya da şimdi tekrar Fatih Portakal'a gelirsek ya da Fox TV'ye, bu tepki niye Fox TV'ye bu kadar büyük, olması gerekenden çok daha yüksek sesle dile getiriliyor? Çünkü şu anda Türkiye'de televizyonlara baktığın zaman ayrı kutu gibi kalıyor Fox TV.
Öyle.
Ve bu da aslında seçime giden Türkiye'de iktidarı ya da muktedirleri çok fazla da mutlu etmiyor herhalde. Yani bu tepkinin özünde böyle bir değerlendirme yapmak lazım. Mesela Fatih Portakal sussa, Fox TV haber vermese, mesela Pakdemirli ihale yapıp, ihale yapmadan etleri alıp, ondan sonra ihaleyi yaptığında gidip Pakdemirli'ye sormasa,
başına bunlar gelir miydi diyorsun?
Başına bunlar gelir miydi?
Şimdi şeytanlaştırılmaya müsait. O dediğin gibi Fatih Portakal ne diyor az önce konuştuğumuz bu tartışmaya sebep olan, bu tepkilere yol açan sözlerinde diyor ki, muhalefet bastırılıyor, sindiriliyor ve herhangi bir itirazı dile getirmek, herhangi bir protestoyu yapmak imkansızlaştırılıyor diyor. Buna bunu de, protesto hakkını hayata geçirmenin imkanı bırakılmıyor diyor. Şimdi Fatih Portakal'ın daha ağzını açar açmaz maruz kaldığı muamele hemen tepesine binilmesi, üstüne bu şekilde çullanılması, anasından doğduğuna pişman edilmek istenmesi, onun bu çizdiği tabloyu, bu tespit ettiği durumu doğruluyor mu, yanlışlıyor mu? Bana onu söyle. Yani abartıyor muymuş, iftira mı atıyormuş? Bana onu söyle.
Ortaya çıkan demek tablo.
Ki, demek ki haklıymış. Ben zaten yarınki yazım o. Yani Fatih Portakal'ı haklı çıkaranlar utansın diye oturup yazı yazmak zorunda kaldım. Ya asıl soru şu. Fatih Portakal'ın yaptığı yayını, içeriği, itirazı, diyelim ki muhalif buluyorlar. O, biz değiliz diyor onlar da. Biz değiliz, sadece kimse herhangi bir eleştiri ve itirazı dillendirmediği için, ekrana taşımadığı için biz yayınlarımıza olumsuzlukları da taşıyoruz.
Evet.
Biz sadece
ayrı
biz
gibi görünüyoruz.
Ayrı kod, biz taşıdığımız için göze batıyoruz diyor. Yoksa biz peki, muhalif değiliz
peki
diyor.
Peki ne kadar yani izleniyor Akif? Takip ediyor musun? Yani biz, sen de televizyon işi bilirsin, ben de televizyon işi biliyorum.
Geçenlerde Yeni Şafak yazarı bir arkadaşımız, biliyorsun, AK Parti taraftarı kitle, AK Parti tabanı bile muhalif kanallardan, yani Fox'tan haberleri almaya çalışıyor,
evet,
diye yazı yazdı.
Yani yüzde şehir dediğimiz o bölüm, yani açık olan televizyonların
extraordinary reytingleri var, öyle söyleyeyim sana, olağanüstü.
Maç yayını gibi yapıyor Fatih'in şeyleri, tabii, 25 tabii. Şehirleri. Yani evet, açık olan her 4 televizyondan biri o saatte Fatih Portakal izliyor arkadaş.
Aynen, aynen.
Ya bu niye böyle bir şey? Ya kimse buna mesela kafa yormuyor. O %25'i o niye izliyor? %25 niye bunu
niye
izliyor?
Niye buna bu talep ve açlık
niye
var?
Niye bu talep var? İsmail ilk yüzde işte ne bileyim 50'lerde 30'larda.
Sabah yayını ya, sabah köründe yedisi. Ya. Sabah
orada yedisi. Da şehirler %20'lerde. Yani tabii, açık olan televizyonların 5'te biri İsmail'i izliyor. Ve niye? Sen niye mesela ATV izlenmiyor? Niye CNN Türk izlenmiyor?
Büyük bir
niye 24 izlenmiyor?
Bir şey söyleyeceğim. Aslında
niye Star izlenmiyor?
Buna overrated diyorlar.
Evet.
Aslında hak ettiğinden çok daha yüksek bir
maç
izlenme
reytingi alıyor ya.
Çok daha evet, yüksek bir izlenme payı alıyor Fox TV.
Evet.
Büyük bir haksız rekabet var ama haksız rekabetin sorumlusu, suçlusu Fox değil. Onu yalnız yani onu olumsuz işleri, itirazları, soruları, sorgulamaları ekrana taşıyabilen tek kanal olarak bırakanlar bunun sorumlusu.
Tabii. O Fox yani, TV aynı zamanda Amerikan menşeli tabii, bir sermaye. Yani bunu da göz önünde bulunduralım. Türkiye'de herhangi birinin olsaydı şu anda
zaten
herhalde...
Zaten yerli bir patron olsaydı.
Yerli patron
hepsi
olsaydı.
Burada KOB'un başına gelenler başına gelirdi.
Onun başına da gelir. Ya mesele şurada Fox'u o
yüzden... Melih Gökçek musallat olurdu. Artık kurtarabilirsen kime dert anlatacaksın? karşında yani şey yazınca, bilmem o anahtar sözcüğü yazınca ne çıktı belli yani.
Yani burada anlattı. Meselenin gerçekten o boyutta önemli. Burada AK Parti'nin sözcüsü Ömer Çelik, ne bileyim başka yetkililer, şunlar bunlar oturup da ya bu insanlar niye bu kadar izleniyor? Herkes komplocu mu? Acaba hükümetin kötülüğünü mü istiyor? Yoksa bir haber alma açlığım var deyip acaba Türkiye'de bir baskı ortamı oluştu? Televizyonlar haber veremiyor mu? İnsanların oraya tercih etmesindeki neden ne falan diye bakıp bunu tamamen bir gazetecilik başarısı olarak görmek de yanlış. Çünkü diğerleri gerizekalı değil yani, orada çalışanlar da gazeteci. Onlar da haber vermeyi biliyor ama belli ki vermiyor. Bunun çözümü üzerine hiç kimse bir şey söylemiyor. Biz bunu batıralım. Fatih Portakal oradan gitsin. Evet. İsmail Küçükkaya oradan gitsin. Doğan Şentürk oradan gitsin. Sonra ne olsun? O da Star gibi olsun. ATV gibi olsun. Ya güzel işte, yarım saat şey versin.
İsteyen istediği gibi olabildiği sürece... İsteyen ATV, isteyen AHB, isteyen bilmem ne olsun
tabii.
Ama isteyen istediği gibi olursa,
olsun,
istemeyen de başka türlü olsun. Fox gibi olsun ama sen ona hayat hakkı tanımıyorsun.
Evet.
Şimdi bak, basit bir sorun var.
Buyursunlar.
Yani sen bana çok sert sorular sordun bu
hiç
akşam. Bazılarının altından kalkamadım,
izah
bulamadım. Fakat ben sana kolay bir soru soracağım.
Buyursunlar.
Fatih Portakal'a az önce aktardığımız sözleri nedeniyle suç duyuruları yapıldı. Fransa'daki gibi insanları işte sokağa davet ettiği gerekçesiyle. Oysa Fransa'da böyle bir suç yok yani. Şimdi Ömer Çelik de bunu, sen işte televizyonlar yağmalansın mı, vandalizmle mi karşı karşıya kalsın istiyorsun diye kınadı, masum bulmadığını söyledi.
Geçmişte Doğan Gurur basılmıştı yani.
Ve yargıya açık dedi. Yargıya açık dedi.
Yargıya açık.
Şimdi bu yargıya açık, bu sözlerle ilgili suç duyurusu yapılıyor iken, az önce söyledin, başka birisi, bir takvim gazetesi yazarı, yazarak hem de, yazarak değil mi, yanlış
tabii,
hatırlamıyorum,
tabii,
yazarak
köşe yazsın,
gezicilerin kafasını kesmek lazım dedi.
Ben de şey yazdım. Bununla... Yani yetmez yani, ıslatmak lazım soğukta, ya
bu,
bekletmek.
Bu yılanın başını mecaz yapıyor olabilir. Yılanın başına işte yaşken eğmek lazım falan diye.
Yani sıcak suda kaynatmak lazım.
Kafayı koparmak lazım.
Ya da kaşıkçıya yapılanı yapmak, 8'e bölmek lazım.
Asit kazanında eriteceksin
eritmek
ya.
Eritmek lazım falan.
Yani, zaten bu işin ucu oraya varıyor. Yani bu mantalite seni oraya götürür. Bu yola girdin mi çıkacağın yer, Veliaht Prens olarak çıkarsın buradan. Bu tünelden. Bu imalat hattından o ürün çıkıyor, o mahsul çıkıyor, tamam mı? Buraya girdin mi şeyin belli.
Yani, yol belli.
Tabii son ürün belli ya. Paketlenme aşamasında eline ne geçeceği belli yani. Şimdi peki soru şu. Bu gezicilerin kafasını keselim diyen arkadaşın, arkadaşla ilgili Fatih Portakal'a yapılana benzer bir suç duyurusu, bir yargı yolu açıklığı, bir tepki duydun mu?
Tek bir cümle duydun mu? Tek bir eleştiri duydun mu?
Ben cevap vermeyeceğim. Bu senin sorun. Bu senin sorun. Benden alamazsın. Ben sınavı saldım.
Ben duydum da onun için.
Duydun mu?
Bilmiyorum, rüyamda mı duydum?
Ara bul bakalım.
Ama
şimdi
benim rüyamda sarı yelek yoktu yani. O kesin. Bak, aman şey yapmasınlar, benim üstüme gelmesinler.
İğneyle kuyu mu kazarsın? Samanlıkta iğne mi ararsın? Ara bul bakalım.
Ara bul bakalım. Ama hiçbir şey olmadığı kesin ve tek bir cümle bile yedirmedi. Ben medya programlarını falan da takip etmeye çalışıyorum. Şimdi medya üzerinden konuştuk.
Kendini bilene bu utanç yeter, biliyor musun? O bence kadar söyleyeyim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ve bütün iktidar sözcüleri her vesileyle prensibe gelince protestonun demokratik hak olduğunu söyleyip duruyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da yanılmıyorsam söyledi, ister Fransa ister Türkiye olsun şiddet ve vandalizm kabul edilemez, ama her yerde, Fransa'da da Türkiye'de de isteyen hak arar, mücadelesini verir, düşüncesini demokratik biçimde ifade eder ya da tavrını, tepkisini ifade eder dedi. Şimdi bu hak varsa ve bu lafta kalmayacaksa, kağıt üstünde kalmayacaksa, bu hayata geçirilecekse, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu arkadaş, başka da bir şey demiyor.
Başkan yardımcısı da şüpheniz olmasın diye bir cümlesi var değil mi, ben yanılmıyorum onu. Başkan yardımcısı mecliste bütçeyi şey yaparken, Türkiye demokratik standartları yüksek bir ülke olacak şüpheniz olmasın.
Avrupa'da yok bizdeki demokrasi. Allah seni yandırsın. Bak çok ileri. Bak bizde Mercedes yok, BMW yok, Audi yok, ama onlarda da bizdeki demokrasi yok. Şimdi anlatabiliyor muyum? Orada başa baş geliyoruz, eşitliyoruz durumu. Bu İsmail Havara'da yoklukta eşitlenmesi gibi.
Ben o cümleye de çok takılmışım da şimdi bulamadım. Şimdi Rütük, Zahit Akman zamanında bir ilkeler manzumesi yayınlamış. Yayın etik ilkeleri. Şimdi Rütük bunu yeniliyormuş. Yenilerken de bir takım...
ne mahsuru var ki?
Tam seçim yaklaşırken de böyle bir hani zamanlama manidar mı acaba diye düşünebiliriz. Bugün bir toplantı yapılmış, sonucunu sormadım telefon edip de. Savaş, terör amaçlı saldırı, doğal afet ve benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarında sağduyulu ve sorumlu davranmayı, toplumda korku ve infial oluşturabilecek yayınlardan kaçınmak, milli iradeye saygılı olmak, milli iradeye saygılı olmak, toplumun inanç, değer ve hassasiyetlerini gözetmek ilkelerine yer veriliyormuş bu şeyde. Bu metinde terör örgütlerinin amaçlarına hizmet etmemek ilkesi de yer alacakmış. Şimdi bu ilk duyduğumuzda doğal tabii, bu olsun diyebileceğimiz bir şey değil mi? Olsun yani.
Tabii.
Ama olsun. Terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edip etmeyeceğimize, edilmediğine kim karar verecek mesela? Mesela Fatih Portakal'ın bu çağrısının terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edip etmediği konusunda bir karar vermek durumunda kalsa, Ömer Çelik de bu açıklamayı yaptıktan sonra Rütük nasıl bir
masum
karar
verir? Masum değil dedikten sonra. Suçsuzluğunu ispat etmedikçe herkesin suçlu olduğu, kimsenin masum olmadığı bir rejimde olsak senin bu söylediğin doğru olur. Nasıl kıvırdım ama.
Çok başarılı buldum.
Ama bu Türkiye'de
ağzım
böyle...
Ağzım açık kaldı yani, izlemeyenler görmüyor.
Türkiye'de böyle şüpheler duyman çok yersiz.
Çok
nereden aklına geliyor
nereden
Allah aşkına
geliyor,
böyle şeyler? Muhtemelen sen bugün haberlerde şeyi gördün. Darbeci General Sisi Mısır'da biliyorsun sarı yelekleri yasakladı. Şimdi orada yani suç aleti ve bir terör faaliyetinin hazırlığı işareti olarak yasaklandı. Bunu bulundurmak suç haline geldi şu an Mısır'da. Tamam, evet. Gösteriler de yasaklandı.
Tamam.
Şimdi orada örgütlü suç oluyor, ama yani Türkiye'de niye böyle şeyler düşünüyorsun?
İleri demokrasi. İleri demokrasimiz. Bu ileri demokrasi ilk ne zaman çıkmıştı ya? Epey oldu değil mi?
Çok uzun zaman önce geçti.
Birkaç yıl önceydi herhalde. İleri demokrasi. Bir iddiası var mı? Merak ediyorum ben.
Ya Yavuz rahat dur. Bak gel. Gel sen karışıyorsun.
Gel bir siyaset konuşalım. Muhalefet rahatlatayım seni. Muhalefet üzerine konuşacağız.
O çok serbest atış alanı.
Serbest atış alanı. Rahat.
Şöyle bir rahatlayalım ya. Ya bir CHP bahsi açtı. Rahat rahat. Geniş konuşalım.
Oldu olacak olacak. Oluyor mu oldu mu bitti mi kaydı mı şöyle mi oldu böyle mi oldu derken CHP ile İYİ Parti heyetleri anlaşmışlar. Bugün iki defa genel merkezine gittiler geldiler. Son dakika olarak da duyuruluyor şimdi televizyonlarda. Ankara, İstanbul, İzmir'de CHP adayı olacakmış. Biliyorsun Mansur Yavaş hikayesi var. Onu ayrıca konuşuruz istersen. Yani ne olduğunu da anlamadım.
Üç ilde anlaşmışlar mı?
Yok şimdi Ankara, İstanbul, İzmir'de CHP adayı olacak. Antalya ve Adana'da da CHP adayı olacak.
Abi şöyle hayır. Şimdi CHP adayı olacak ama İYİ Parti'nin desteğine sahip bir CHP adayı
evet,
olacak.
Evet aynen.
Tamam o zaman anlaştılar işte.
Anlaştılar diyorum. Tamam, tabii anlaştılar haberini veriyoruz tamam, yani şu anda.
Ha, ben de teyit etme altını çizmek için söyledim. Sen hayır deyince
ben tam şey yapamadım herhalde. Kulis bunlar. Ankara, İstanbul, İzmir'de CHP'nin adayı olacak. İYİ Parti destekleyecek. Antalya, Adana'da da CHP'nin adayı olacak. İYİ Parti destekleyecek. Peki İYİ Parti'yi CHP nerede destekleyecek? Onu da birazdan herhalde Akşener'de Kılıçdaroğlu basın toplantısı yapacaklarmış. Oradan öğreneceğiz.
Ya bunları HDP'nin de desteklediği ya da bunların HDP'yi de desteklediği gibi şeyler söyleniyor. Ben dolayısıyla bunlardan biriyim. Şunu da söyleyelim. Biz de yani bu bir bunların şer koalisyonu kurdukları söyleniyor. Buna terör ittifakı tam, diyenler de oluyor.
Terör ittifakı var. Tabii. Çapulcular mı diyoruz?
Türkiye'de biliyorsun meşru muhalefet yok biliyorsun. Evet. Yani iki muhalefet var. Gayrimeşru ve gayrimeşru. Yani şimdi dolayısıyla ağızlarıyla kuş da tutsalar bir şey olmaz. İsterse işte üçü bir araya gelsin.
Bir de kazanmaya falan çalışıyorlar falan.
Diyelim
yani, değil
ki
mi?
Kendimizi kurtaralım.
Bir de kazanmaya çalışıyorlar.
Seçime
girip kazanmaya çalışıyor bunlar.
Ya bir şey söyleyeyim bak işte zaten belediye
başkanlarını devirecekler
onun
ya.
Onun için terör koalisyonu deniyor. Bir de gizli gizli konuşuyorlar içerilerde kapalı kapılar altında. Şer ittifakı terör koalisyonu da deniyor ya. Deniyor yani. Kol kola girdiler deniyor. Niye? Niye mesela terör koalisyonu denebiliyor? Çünkü senin bu söylediğin gibi şimdi mantık belli, aklın yolu bir. Şimdi terör örgütleri hükümetlere karşıdır ve devirmek ister iktidarları değil mi?
Tabii.
Şimdi darbeciler de devirmek istiyor.
Amaç birliği var.
Bunlar da devirmek istiyorlar abi. İstanbul'u mesela şeyden iktidardan almak istiyorlar.
Amaç birliği var terörle.
O zaman amaç birliği yapmış oluyorsun. Tabii. Sen o zaman darbecilerle de teröristlerle de amaç birliği
örgüt
yapmış oluyorsun.
Örgüt üyesi olmasan bile onların amacına hizmet
aynı
ettiğin
amaç
için
doğrultusunda mesela faaliyet gösteriyor.
Emin Çöleşen değil mi şu anda?
Emin Çöleşen, Necati
Doğru. Necati Doğru. Üç yani tane daha sözcüde arkadaşımız var. Bunlar amaç birliği içinde hareket etmekle suçlanıyorlar. Tabii, 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor ya FETÖ'den.
FETÖ'de adalet, yargı vesaire gibi konularda sıkıntılar olduğu iftirası atıyor, karalamaları yapıyor. Hı hı. Şimdi bunlar da hükümete, devlete eleştiriler getiriyorlar. Devlete laf edilir mi yani? Şimdi devlete yani hükümete laf ediyorlar ya eleştiriler getiriyorlar. Yazılar laf aramızda. İki kalemle de yıldızın barışık değildir. İroniyi bir kenara bırakalım şimdi bunun üstüne söyleyeceklerimizi. Ben oldu bitti. Özellikle de Emin Çöleşen'le benim hani şeyim uyuşmaz yani. Kodlarım uyuşmaz. Aynı şeyleri temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp söylemesi bilmem ne. Çok rahat dayanak destek vesaire bulma ihtiyacı duymadan geniş şey yapabildiğini düşünüyorum ben.
Olabilir.
Çok kalın. Aynen çok kalın ileri iddialarda bulunabildiğini düşünüyorum.
Aynen olabilir.
Fakat şimdi bu başka bir şey.
Başka bir şey.
Benim onunla hemfikir olmam. Yani Necati Doğru'nun yazılarının altına imza atıyor olmam gerekmez. Ya bu ne saçmalık
ona
demek yapılan, için. Ya
ona
bu ne
yapılan saçma bir şey olduğunu söylemek.
Ya bu zırvalık kardeşim ya. Bu zırvalık ya.
Yani bu gerçekten şimdi şeyi görüyorum. Emin Çöleşen'in 17-25 Aralık'tan sonra yazdığı bir yazı. İşte cemaat teröristmiş. Gidin oradan falan gibi. Yani evet. Tam şey yapmıyorum. Mealen böyle. İşte AK Parti'nin bir takım yolsuzluklarını ortaya çıkarttıktan sonra mı terörist olduğunu anladınız? Cemaat cemaattir işte. Onun ortaktınız zaten düne kadar falan diye bir şey. Nerede silahlı örgüt üyesi bunlar? Silahları nerede o zaman falan diye soruyor. 15 Temmuz öncesi bu. 15 Temmuz öncesinde yazdığı bu yazıyı delil olarak gösteriyor. Bütün televizyonlar, yayınlar, şunlar bunlar. Ya bu nasıl delil olabilir? 15 Temmuz öncesi cemaat dediğiniz şey zaten yeni iktidarla büyük bir kavgası var. 17-25 Aralık sonrası o kavganın ürünü olarak dört bakanla ilgili mecliste soruşturma komisyonu kurulmuş. dönemin başbakanı, o dört bakanın istifa etmesi gerektiğini, hatta Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini söylemiş. Onlara bunu telkin etmiş. Saat meselesi çıkmış ortaya. Kabul edilmiş o saat meselesinin aslında bir usulsüz durum olduğu Zafer Çağlayan'la ilgili. Bununla ilgili yazı yazdıktan sonra bunu FETÖ'cü, FETÖ'cüler de aynı şeyi istiyor. Ben yolsuzluğa karşıyım.
Ya darbeciler hükümeti devirmek istiyor. Ana muhalefet ya da siyasi demokratik muhalefet de sandıkta hükümeti değiştirmek istiyor. İkisi de hükümeti değiştirmek istiyor diye ikisi de şey mi yani yasa dışı devirme yıkma faaliyeti mi yürütmüş oluyor darbeci mi yani?
Birlikte hareket etmiş olacak yani gerçekten bu mantık seçimlere giderken biraz daha gerilimli olacağını düşünüyorum. Yani var mı senin bir atmosfer tahminin? Çünkü epey zaman var yani bu kadar... Zaman varken gerilim bu kadar yükselince ben ya, ileriye nasıl taşınacağını bilemedim.
Yavuz onu. Doğrusunu istersen iki gündür o cümleyi yazmadım, kullanmadım. Kullanmak da istemezdim ama çok biliyormuş gibi noktasal sordun. Hakikaten böyle bir şey konuşmuştuğumuz da yok. Evet. Buraya gelirken bile aklımda aynı cümle vardı. Yani Ahmet Kaya'nın linç edildiği akıl tutulması günlerindeki havayı kokluyorum havada. Yani... kimsenin gerçeklerle işi yok, rasyonel düşünceyle işi yok, yani akıl mantıkla işi yok, devre dışı bunların hepsi. Gerçekler devre dışı, akıl mantık devre dışı, düz vites yokuş aşağı bir gidiş var. Bu işte o günkü hava böyle bir havaydı yani.
Doğru.
Ve o gün o havaya uyup o lince katılanların alınlarına bir utanç lekesi olarak yapıştı. Daha da çıkmaz o yani kıyamete kadar da çıkmaz o. Şimdi de Ahmet Kaya vah Ahmet Kaya nasıl kıydık sana falan diye arkasından gözyaşları dökülüyor şimdi de timsah gözyaşları. Bugün işlenen linç günahlarının da gözyaşlarını göreceğiz yani uzun sürmeyecek. Bugün bunun nasıl günah çıkarıldığını, gözyaşları döküldüğünü göreceğiz ama onu şimdiden görmemenin kabul edilebilir bir tarafı yok. Yani
ya bu arkadaşlarımızı uyarmamız lazım. Yani göz göre göre televizyon ekranına çıkıp bugün olanları bir bölümünü görmeyerek, bir bölümünü eksik bırakarak, bir bölümünü bilerek, çarpıtarak farklı bir şekilde seyircisine yansıtan.
Yani
gerçekten bunları uyarmamız lazım. Şeye, utanacaklar
bu
yani.
Bu şeye o Ahmet Kaya'ya çatal bıçak atanları alkışlayanlar var diye kendinden geçercesine falan. O şey şu an bir grup çatal bıçak atmaya çağrı yapıyor. Bir grup o provokasyona gelip çatal bıçağı fırlatıyor. Bir grup da tam bir körlük ya. Linç dediğin zaten yani o işte sürü psikolojisi dediğin şey o körlük. Bir grup da alkışlıyor. Ya ne yapıyorsunuz siz? Diyen yok. Ya ne yapıyorsunuz siz? Bir
ben ne yapıyorum
gelin
diye düşünen de yok. Ya çok enteresan. Ya bunun sonu nereye varacak arkadaş? Yani söylerim tamam destek vermek için iktidara başka yollar vardır. İlla bu çünkü çok büyük vebal.
Ya Yavuz,
bu vebale girmeye gerek yok.
Ben
yani
hala AK Parti'nin doğrularını gene desteklerim, destekliyorum. Doğru yaptığı işleri geçmişte yaptığı doğruları inkar etmiyorum. Tamam. Hala keşke olabilir. O doğruları devam ettirse. Benim eleştirim ya diyorum ki ne iyi işler yaptın sen bu ülkede. İktidara söylüyorum bunu. Yani kendi iddialarından, vaatlerinden, taahhütlerinden niye vazgeçiyorsun? Onların devamını getir. Ha, demokratik, daha özgür, daha demokratik
bir
Türkiye.
Bir bölümünü ben de destekliyorum ama bunu da tartışabiliriz üzerine.
Ayrı
olabilir.
Mesele buna katılan olur.
Katılan olur, katılmayan
ya
olur.
Zaten en büyük vaat şuydu. Yani herkes hainlikle, iç düşmanla, iç tehdit olmakla, yıkıcı, zararlı cereyan olmakla suçlanmaksızın. Böyle bir suçlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaksızın özgürce düşüncesini ifade edebilecekti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın meşhur sözüdür, mottosudur yani al duvara yaz. Fikrine güvenen fikir hürriyetinden, inancına güvenen inanç hürriyetinden korkmaz. Şimdi o ülkede herkes AK Parti'nin her yaptığını benim doğru bulduğumu sen doğru bulmak zorunda değilsin.
Elbette.
Zaten canım. Öyle olursa hangi demokrasi?
Siyasi partiler bunun için var.
Tabii bunun için var.
Siyasi partilerin işte farklı düşünmesi gerekiyor. Onlar farklı yaklaşacaklar elbette olaylara. Ama bir temel prensiplerde de uzlaşma lazım ya. Yalandan, ahlaksızlıktan, yolsuzluktan, ne bileyim yani kandırmaktan falan da uzak duracak bir sistemi koymamız lazım.
Ya şey şu Yavuz şimdi hukuk şöyle bir akıl yürütmeyle iş yapıyor. Amaç birliği aynı amaç doğrultusunda aynı amaca hizmet üye olmadan bir terör örgütüne. Şimdi bununla çok yargılamalar yapıldı. Yeni sözcü yargılamaları da buna dayandırılıyor anladığımız kadarıyla.
Aynen.
Tamam mı? Deniyor ki ya daha evvel adeta lafı da vardı Cumhuriyet iddianamesi biliyorsun.
Tabii.
Adeta üye olmadan aynı amaç doğrultusunda falan.
Gibi bir kişi raporu.
Şimdi bu mantığı uygularsak. Kimse dışarıda kalmaz.
Çok net.
Şöyle iki örnek vereyim ben, belki sen başka bir şey eklersin. Şimdi mesela Sisi şeyin Arap Baharı'nın ve şey devrinin, İhvan devriminin yıl dönümü geliyor işte bilmem ne, protestolar yapılacak korkusuyla şeyden işkillenip, Fransa'dan işkillenip sarı yelekleri yasakladı, değil mi? Türkiye'de de sarı yelek yasaklansın, sarı yelek satış kampanyaları var vesaire diye sarı yelek karşıtı görüşler serdediliyor mu, ediliyor? Konuştuk programın başından beri. Sisi ile bunların aynı amaç doğrultusunda birbirlerine üye olmadan örgütlü hareket ettiklerini söyleyebilir miyiz? Buradan o sonuca varabilir miyiz?
Yani doğru.
Darbeci Mısır'ın darbeci generaliyle aynı amaç doğrultusunda, aynı amaca hizmet etmek, birbirlerine yardım etmek,
mı
üye
diyeceğiz
olmadan
yani?
örgütlü de hareket etmek falan mı diyeceğiz?
Bu mantık bunu getirir.
Bu aynı şey. Bir başka bir örnek söyleyeyim sana. Şimdi tövbekar FETÖ'cüler var. 40 yıl FETÖ'nün sözcüsü konumunda ortalıkta dolaşıp cirit atıp sonradan FETÖ aleyhine dönmüş olan tövbekar FETÖ'cü diyorum ben onlara. Tövbekar FETÖ'cüler var. Mesela bir tanesi Hüseyin Gülerci.
Gülerci.
Bugünlerde mesela CHP'nin, Emin Çölaşan'ın, sözcü yazarlarının, Necati Doğru'nun FETÖ'cülüğünü ispat etmekle
Kendini görevli
meşgul,
zannediyor.
kendini görevli zannediyor. Şimdi şöyle bir tabloyla,
Utanmıyor yani bunu
şöyle
yaparken.
ya şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. 40 yıldır adı FETÖ karşıtına, FETÖ düşmanına çıkmış Emin Çölaşan gibi. Yani FETÖ'yü herkes, yani herkes dediğim bütün bugün karşı olan iktidar cephesinde herkes desteklerken, ya ne var kardeşim onlar da cemaat derken, ki buna ben de dahilim, FETÖ'ye düşman gördüğümüz birisi Emin Çölaşan'dan şimdi şüphe duyuyoruz. İddianame diyor ki, savcı diyor ki, FETÖ diyor kendi elemanlarını kendisine karşıymış gibi kamufle edip gizleyebilen kripto uyar hücreleri olan bir örgüttür diyor. Dolayısıyla ben FETÖ karşı değilim demek. Hatta FETÖ'ye ana avrat dümdüz sövmek, ağız dolusu küfretmek, sinkaflı küfretmek bile FETÖ'cü olmadığını ispatlamaz. Tam anlamına gelmez. Tam tersine kripto FETÖ'cü olduğunu anlamına gelebilir diyor. Buradan sonuç çıkarıyor. Şimdi soru şu. Sana bir tane daha basit sorum var. Ben bunu çözemedim. Şimdi bu sayın savcı mesela 40 yıl adı FETÖ'cülüğe çıkmış gedikli namlı FETÖ'cü bir FETÖ tövbekarının tövbesine inandırıcı sahici buluyor. Bunun mesela bir kamuflaj olduğunu düşünmüyor. Orada bir kriptoluk olduğunu düşünmüyor. Kripto durum olduğunu düşünmüyor. Buna ihtimal vermiyor. Ve dolayısıyla dava açmıyor buna. Tamam mı?
Evet.
Geçmiş eylemlerinden, ya geçmiş FETÖ'cülüğünden dolayı da dava açmıyor. Yani 17-25 Aralık süreçlerinde bile, hala hükümetle çatışmaya girdikten sonra bile cemaat yanlısı tutum alıp, o zaman cemaatti, tamam mı?
Evet.
Paralel yapıydı ama paralel yapı iddiasını
Sonra.
reddediyordu. Reddediyordu o zaman. Bir kişiyi bugün o günkü tavırlarından da, bugünkü tövbekarlığından da şüpheli bulmuyor. Tamam mı? Burada bir kripto olabilir demiyor. Ama Emin Çölaşan'ın 40 yıllık FETÖ düşmanlığını bir kamuflaj olabileceği şüphesiyle yargılamaya kalkıyor. Yani diyor ki bu diyor 40 yıllık FETÖ, bu 40 yıldır kendini gizliyor. 40 yıllık uyuyan hücre Emin Çölaşan'ı, tamam mı? Ya 40 yıllık ayakta uyumayan hücreye, canlı hücreye bir şey yapmıyorsun. Tamam
Sen
mı? Bir şey
ama
yapmıyorsun.
esrarengiz
Onun
olmaz ki o zaman.
tövbesini, ben hayır Hüseyin Gülerce FETÖ'cülükten yargılansın demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben diyorum ki ya o şüpheli değil de onun tövbesi kendini gizliyor, şüphesi uyandırmıyor da, ya bu tövbe sahte tövbe yani numara yapıyor, tamam
Bunlar
mı?
yine
Şüphesi
beraberlerdir falan.
uyandırmıyor gene beraber. O şüpheyi uyandırmıyor da Emin Çölaşan'ın 40 yıllık FETÖ karşıtlığı şüphe uyandırıyor. Kamuflaj olabilir. Kripto
Yok
FETÖ'cü.
ama akıl sınırlarını zorluyor ya artık.
Ben
Gerçekten
çözemedim ya. Ben
çözemiyorsun yani,
çözemedim.
dolandırıyorsun, tamam mı? O arada kayboluyor yani.
Ya
Gerçek kayboluyor
bu
işin içinde.
memlekette hala kaldıysa, yani tabiri caizse 3 kuruşluk akıl kaldıysa, onu da imha etmeye karar vermiş sanki birileri, biliyor musun? Onu da iptal edeceğiz diyorlar, yani
Bizim
imha
önce
edeceğiz.
hukuka ihtiyacımız var ya. Dün bu ödül töreninde de biraz bahsettim. Gencay Gürsoy'un yargılandığı davada hakim avukatlarına diyor ki yeni deliller konuldu dosyaya diyor. Ha, o zaman biz diyor onlara bir bakalım, ona göre savunmamızı yapalım. Yok diyor, gerek yok diyor, ben cezayı veriyorum diyor, 2 yıl 3 ay diyor. Şimdi bir yargılama düşün yani, yeni deliller geldi
Senin
diyor.
delile bakmana gerek yok
Bakma
diyor.
diyor yani,
Ben
o değil,
baktım
ben
diyor.
baktım yeter diyor, savunma. Ya bir dakika, o delil delil değil, o benim değildir bilmem nedir falan. Şimdi asıl işimiz bizim hukukla olmalı. Ki bu akademisyenler, barış akademisyenleri gerçekten çok özel de bir örnek. Birçoğu yargılanıyor, Hepsi tek tek davalarda yargılanıyor aynı suçlamayla. Hepsine aynı cezalar veriliyor. 3 aşağı 5 yukarı. Gence Hoca'ya 2 yıl 3 ay farklı vermişler ona. Sen söyledin Türk Tabipler Birliği başkanı olduğu gerekçesiyle.
Haberde okudum. Aynen öyle. Şimdi niye ona
ağırlaştırılmış
ekstra
bir şey olarak görmüşler.
Ona ekstra ceza vermişler. Yani onun fazlası var. Diğerleri mesela herkese aynı bildiriye imza atmış, barış bildirisine imza atmış kişilere verilen standart bir ceza var. Ayrı ayrı mahkemeler ama ceza standart. Çünkü muhtemelen aynı madde. Çünkü eylem aynı. Yani ceza başka bir yere
ama yine de orada başka bir şey olabilir yani.
Var. Şeyin ekstrası var. Gence Aygürsoy'un ekstrası da Türk Tabipler Birliği eski başkanıydı. Türk Tabipler Birliği başkanlığı ağırlaştırma gerekçesi.
Yani sen daha
ağırlaştırılmış suçlusun. Cezaya müstahak.
Sen daha suçlusun.
Tabii ağırlaştırılmış yani cezaya müstahak. Yani.
Türk Tabipler Birliği başkanı. Ya önce hukuka ihtiyacımız var. Bütün bu tartışmalardan bu anlaşılıyor. Aslında kendisinin insanı kendisinin güvende hissetmesi gerekli. O güvende hissi kayboluyor yavaş yavaş. Fatih Portakal'ın başına gelen de, Emin Çöreşen'in başına gelen de, bir önce Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının, gazetecilerin başına gelen de, bütün bunlar yavaş yavaş bizim beynimizdeki güven duygusunu zedeliğe ortadan kaldırıyor. Güvensizlik dediğin tereddüt demek, güvensizlik dediğin yani yaşamı iyice güçleştiren bir durum aynı zamanda değil mi?
Şimdi Yavuz arada şöyle şeyler görüyorum. Akif Bekir'i eleştirel olmaya zorlayan karanlık falan diye cümleler şeyler görüyorum sosyal medyada. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben de diyorum ki ya beni bile Emin Çölaşan'ı savunmak zorunda bırakan karanlık tamam mı? Ya ben de isyan ediyorum. Ya kardeşim ben Emin Çölaşan'ı savunmak zorunda kalmak istemiyorum. O duruma düşmek
sen
istemiyorum.
Sen onunla tartışabilirsin.
Ayrı mesele. Şey var tartışmam zaten ama diyorum ki ya ben onunla tartışmak istiyorum. Ben onun mesela bu yargı konusu yapılan yazılarını tartışmak istiyorum ki yakın ya bu süreçte de var benim yani onun bana yazdığı benim ona yazdığım yazı var ama bir şey söyleyeyim. Ben bu işe polis savcı dahil olsun istemiyorum.
15 yıl hakim.
Polis savcı müdahil olsun
yani.
İstemiyorum.
15 yani. Yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.
Barış bildirisi. Ben kardeşim barış bildirisini icabında yerden yere vurabilmeliyim. Tamam
ki mı? Davutoğlu da öyle söyledi ama o zaman.
Aynen.
Entelektüel aynen. Bir tartışma akademik, tarafı olabilir dedi.
Aynen. Şimdi pazartesi akşamı sen burada mahkeme kararı okudun. İki mahkeme evet. Kararından biri ikisi taban tabana zıttı.
Evet.
Kılıçdaroğlu aleyhine olan karar neydi? İkisi de Kılıçdaroğlu aleyhine de.
Yani,
bir tanesi ne diyordu? Kılıçdaroğlu'na siyasetçi olduğu için bir İçişleri Bakanı'nın şerefsiz, alçak, düzenbaz, sahtekar demesi haktır.
Bu ahim kararlarıyla sabittir diyor. Aynen. Kışkırtıcı kanuna, konuşabilirsin diyor.
Kanuna aykırı değildir. Kışkırtıcı, rahatsız edici, şoke edici, kaba, saldırgan hatta agresif, saldırgan ifadeler kullanabilirsin diyor mahkeme kararı. Şimdi akademik hürriyet de böyle tanımlanır. Kardeşim basın da akademik hürriyet de böyle tanımlanır. Davutoğlu'nun söylediğin konuşması oydu. Yani başbakan olduğu zaman
tepkisini söylüyorsun. Evet, o zaman.
Ya kardeşim ben paylaşmayabilirim, katılmayabilirim. Aşırı derecede rahatsız edici bulabilirim. Fakat şiddet çağrısı içermediği, şiddeti övmediği, şiddet çağrısı içermediği sürece her görüş dile getirilebilmeli. Akademik hürriyet dediğim budur. Şimdi sen ne yapıyorsun? Küfür ve hakarete tanıdığın hürriyeti, eğer o küfür ve hakaretin muhatabı Kılıçdaroğlu'ysa, tanıdığın hürriyeti akademisyenlere tanımıyorsun. Ben çok rahatsız edici bulabilirim, yerden yere vurabilirim o bildiriyi. O ayrı mesele, o benim yapacağım bir şey ya. Ben söylerim, onlar söyler. Savcının, polisin bu tartışmada yeri neresi, işine? Niye karışıyorsun, müdahil oluyorsun bu tartışmaya?
Oradaki akademisyenlerin tamamı üniversitelerinden atıldılar. Hepsi de şu anda adliyelerde sürünüyorlar. Yani çok gerçekten üzüntü verici bir tablo da.
Yani öyle ödülden dolayı tebrik ederim.
Çok
önemli
teşekkür
bir
ederim.
Yavuz.
Sağ olasın.
Gerçekten öyle.
Evet.
Arkadaşlar dün bayağı havasını attınız öyle yemekler.
Ya ne yapalım artık.
Biraz çatlattınız tamam bizi evet. De. Ben de hani seyrederken o durduğum yerde biraz kıskandım falan ama olsun. Çok yakıştı.
Çok
gerçekten çok kutlarım. Fazlasıyla hak edilmiş
çok
ve yerini bulan bir ödül.
Sedat Simavi ödülü özel bir ödül. Onun için biz de çok onurlandık, gururlandık. Hani iki tane Çiğdem'le beraber aldık. Çiğdem de gazetecilik ödülünü aldı orada. Biz de radyodan aldık.
Ben onun daha fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum.
Çok iyi işler yapıyor.
İki ödül için de sizden çok ödülü doğru yere veren ödül jürisini kutlamak lazım. Söyleyeyim çünkü bu kadar isabetli olur seçim. Bu da şey kanaatimdir. Çok. Sana kıyak yapmıyorum. Yüzün çok. Diye söylemekte zorlandım. Sen de kızardın zaten.
Eyvallah, vallahi
sen
hiç
de
konuşmak,
kızardın zaten
hiç
ama
konuşmak
iyice yani terledin ama olsun.
Bitirelim bir an önce diyorsun.
Yani şeye evet bitirelim. FETÖ davalarını sulandırmak, en son onu söyleyeyim, bugün yazmıştım da. Hı-hı. FETÖ davalarını sulandırmak en çok kimi sevindirir? FETÖ'yü. FETÖ ile amaç birliği, amaç doğrultusunda
şu hareket, düz mantıktan bir vazgeçelim
hareket
ya.
Ediliyor mantığını ben benimsemiyorum. Bunu benimseyenlerin mantığına göre aynı mantığı onlara uygulasan buradan bir sonuca varman gerekir. Yani FETÖ davalarını, FETÖ ile mücadeleyi kim itibarsızlaştırmak ister? Sulandırılmasından en çok kim memnun olur? Kimi sevindirir bu? FETÖ'yü değil mi? Başkasını
başka
değil.
Başka bir şey.
Ona zarar, inandırıcılığını sarsacağı için FETÖ ile mücadelenin en çok FETÖ ister bunu. Şimdi FETÖ'nün FETÖ ile mücadelenin inandırıcılığını, FETÖ davalarının inandırıcılığını sulandıran, sarsan böyle zorlama davalar aynı mantığa tabi tutulursa çok yanlış sonuçlar çıkar. Yani bunu da sayın hakimlerimizin, savcılarımızın görmesi dileğiyle diyelim.
Pekala, böyle veda edelim. Pazartesi günü tam kadro burada olacağız. İsmail Saymaz da dönmüş
dönüyor
olacak.
Dönüyor mu? Ya ne güzel gidiyorduk böyle.
Aslında biz gelmesek mi? Onu anlatacak çok şey vardır. Ya, tek başına yapabilir program.
Bence iki program onu yalnız kendiyle
iki
baş başa
program bile gidebilir. Peki pazartesi buluşmak üzere. Biz yarın buradayız yine 17.30'da. Sizleri de bekliyoruz efendim. Kayağından bir aşk hikayesiyle veda edeceğiz. Bu Beşiktaş'ın şarkısı aynı zamanda. Onlara gitsin. Peki.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Üzülme ağlama, sen gülümse daima. bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz. Ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.
Söylemesi bizden sona erdi.